Sayfa 33, ayrım 5, bölüm 6. Gözlerim kapalı Verna'ya girebilirdim. Önce A6, Katilon kapısı, Nantes-Bordeaux yolu, A10, Orleans'a doğru, sonra Kartes levhalarını takip ederek A11. Arabalar hızla ilerliyordu. Şiddetli yağmur farların ışıklarını süzüyor, bir ampulün içindeki teller gibi ışık çizgileri belirgin hatlar oluşturuyordu. Saat sabahın 7'siydi. Henüz sabah aydınlanmamıştı. Sabahın erken saatlerinde topladığım bilgileri düşünüyordum. Kısa süreli bir uykudan sonra sabahın 4'ünde uyanmıştım. Google'da kaçınılmaz 4 harfi tuşlamıştım. Koma. Karşıma binlerce başlık çıkmıştı. Aradığım bir umuttu ve kelimeyi biraz sınıflandırmak için bir başka sözcük daha girmiştim. Uyanma. 2 saat boyunca aniden uyanma, yavaş yavaş şuurun açılması hakkında tanıklıklar okumuştum. Ayrıca ölümün her an gerçekleşebileceğini de. Bu tür olayların çok sık olması beni şaşırtmıştı. Anlık bir komaya neden olan 5 kalp krizinden en az biri geçici ölüme yol açıyordu. Kurban önce ruhunun vücudundan ayrıldığı hissine kapılıyor, sonra uzun bir tünel ve beyaz bir ışık gördüğünü iddia ediyordu. Birçoğu da İsa ile karşılaştığını söylüyordu. Luke da bunları yaşamış mıydı? Şuuru açıldığında da o da böyle şeyler anlatacak mıydı? Asimetrik iki külaha bulunan katedraline geçtim. Boğuz ovası göz alabildiğine uzanıyordu. Ellerimin karıncalandığını hissediyordum. Berna'daki eve yaklaşıyordum. Hatta 50 kilometre yolum vardı. Nondero çıkışı bağlantı yoluna saptım ve devlet yoluna çıktım. Şu an karşımda gerçek bir kır manzarası vardı. Güneş de yavaş yavaş yükseliyordu. Tepeler, vadiler ve kırağı kaplı tarlalar sabahın berraklığında pırıl pırıl parlıyordu. Camı açtım ve yaprakların, gübrenin kokusunu, geceden kalma soğuk havayı soludum. Yaklaşık 30 kilometre kalmıştı. Nondero'nun çevresini dolaştım ve ön ile Eylor sınırındaki Taşya kasabasına giden yola girdim. 10 kilometre sonra solda karşıma bir levha çıktı. Petit Verna. Dar yola saptım ve 300 metre kadar daha ilerledim. İlk dönem işte beyaz ahşap kapıyı gördüm. Saatime baktım. 8'e çeyrek vardı. Araştırmama başlayabilirdim. Arabamı park ettim ve yürüyerek devam ettim. Petit Verna nehir boyunca dağılmış binalarıyla bir eski su değirmeniydi. Ana bina bir harabe halindeydi ama ek binalar yenilenmiş ve yazlık konut olarak kullanılıyordu. Sağdan üçüncüsü Luke'un evindi. Paris'ten 130 kilometre uzakta, 200 metre genişliğinde elverişli bir arazi. Böyle bir ev Luke'a 6 yıl önce ne kadar mal olmuştu? O yıllarda 1 milyon frank, yoksa daha mı çok? Penç bölgesinde en değerli yerlerden biriydi. Luke bu kadar parayı nereden bulmuştu? Fritz Lang'ın Büyük Öfke adlı bir filmini hatırladım. Bir polisin intiharıyla başlıyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda adamın pis işlere bulaştığı anlaşılıyordu. Luke'un yazlık evi de çok pahalı ve çok güzeldi. Bu da bazı şeylerin göstergesi olabilir miydi? Dudu'nun söyledikleri hala kulağımdaydı. Boka çamak sokarsan herkese bulaşır. Luke da bu pis işlere karışmış mıydı? İmkansız. Evi ve üç perdesini geride bırakıp nehre doğru ilerledim. Islak otlar çok güzel kokuyordu. Rüzgar bir kırbaç gibi yüzümü yakıyordu. Pardesümün içine büzüldüm ve biraz daha yürüdüm. Dere yeşilliklerden oluşan bir çitin arkasına gizlenmişti. Sadece kulağıma hafif bir gürültü geliyordu. Bir çocuk kahkahası gibi. Burada ne arıyorsunuz? Çalıların arasından bir adam fırladı. 1,80 boyundaydı. Saçları fırça gibiydi. Üzerinde kalın kumaştan siyah bir takım vardı. Tıraşı berbattı. Kaşları da epey kalın. Köylüden çok bir sokak serserisine benziyordu. Kimsiniz? Diye üsteledi bana doğru yaklaşırken. Ceketinin altında delik deşik olmuş bir kazak vardı. Polis kimliğimi gösterdim. Paris'ten geliyorum. Luke Sarbarais'ın bir dostuyum. Adamın gerginliği azalmıştı. Koyu yeşil gri gözleri vardı. Sizin otel sanmıştım ya da bir avukat. Cesetlerden dünyayı doğrultmaya çalışan şu rezil heriflerden biri diye düşünmüştüm. Luke ölmedi. Sayende ensesini ovuşturdu. Adım Philip, bahçıvanım. Onu ben kurtardım. El sıkıştık. Parmaklarında nikotin lekeleri ve ot süprüntüleri vardı. Kil ve toprak kokuyordu. Burnuma hafif bir alkol kokusu da çalınmıştı. Ama şarap değildi. Kalvaros ya da herhangi bir şey olabilirdi. Suçuna ortak olmak istemedim. İçecek bir şeyiniz var mı? Suratı asıldı. Yaptığım kurnazlıktan pişman olmuştum. Hem de çok çabuk. Cebimden kamel paketi çıkardım ve ikram ettim. Başıyla hayır dedi ve bir yandan da göz ucuyla beni inceliyordu. Sonra kendi jitan paketinden bir sigara alarak yaktı. İçmek için. Biraz erken değil mi? Benim için değil. Alaycı alaycı gülümsedi ve ceketinden hafifçe paslanmış bir küçük matara çıkardı. Bana uzattı. Hiç tereddüt etmeden iri bir yudum aldım. Ciğerlerime kadar yandığımı hissettim. Adam benim dayanıklılığımı test ediyordu. Benim tepkimden tatmin olmuş gibiydi. Kendisi de bir fırt aldı. Dilini ağzının içinde şaklattıktan sonra ne yediği güdüğü belirsiz boktan içkiyi cebine tıktı. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Ayrıntıları. Philip derin derin içini çekti ve gidip su kenarındaki bir kütüğün üzerine oturdu. Ben de onu izledim. Böyle bir havada kuş sesleri yükseliyordu. Onu çok severim, Bay Cyberus'ı. Ama aklından neler geçiyordu bilemem. Sırtımı onun yakındaki bir ağaca dayadım. Buraya her gün gelir misiniz çalışmaya? Sadece pazartesi ve salı günleri. Her zaman olduğu gibi bugün de geldim. Bana aksi bir şey söylenmedi. Bana anlatın, sizi dinliyorum. Elini cebine daldırdı, matarasını çıkardı ve bana uzattı. İkramı geri çevirdim. İri bir yudum aldı. Derenin kenarına geri gelmez onu fark ettim. Suya girdim ve onu çıkardım. Bu da su pek derin değildir. Tam olarak neresiydi? Burası, bulunduğumuz yer. Ekliz'in birkaç metre ilerisi. Jandarmayı çağırdım. 10 dakika içinde geldiler. Bir dakika daha geç kalmış olsaydım akıntı onu sürükleyip götürmüş olacaktı ve ben de hiçbir şey görmeyecektim. Yüzüne bir avuç su çarptı. Kapatısızdı. Akıntı mı? Bu sabah yok çünkü Ekliz kapalı. Dün açık mıydı? Bay Cyberus açmış olmalı. Her şey ayarlımış. Şüphesiz akıntı ile sürüklenmeyi istiyordu. Bana vücuduna ağırlık yapması için taş bağlanmış olduğunu söylediler. Bu yüzden onu sudan çıkartana kadar göbeğim çattırdı. Tüm vücuduna bağ taşı sarmıştı. Bunu nasıl becermiş? Filip ayağa kalktı. Benimle gelin. Çetin üzerinden atladı. Bahçenin dip tarafında orman sanayi ile çalı kümesinin arasında siyah ahşaptan bir kulübe vardı. Plastik bir tentenin altına, ahşap duvarın kenarına odunlar istif edilmişti. Bir de omuz darbesiyle kılavuzum kapıyı açtı. İçeriği görmem için kenara çekildi. Geçen hafta sonu Bay Cyberus derin diğer tarafına geçmede kullanılan aşınmış bağ taşlarını buraya yerleştirmemi istemişti. Hatta testereyle onları ikiye bölmemi de söylemişti. O zaman pek bir şey anlamamıştım ama şimdi her şey çok açık. Onları ağırlık yapsın diye kullandı. Dibe batması için gerekli olan ağırlığı hesaplamış olmalı. Kulübenin içine çabucak göz attım. Artık Luke'un intiharını kabullenmem lazımdı. Döndüm sonra birden durdum. Durdum. Peki taşları nasıl tutturmuş? Telle sağlam olması için 3 kat tel kullanmış. Dalgıçlar gibi bir tür kurşun kemer yapmış kendine. Soğuk havada derin bir nefes aldım. Mide asidim iyice artmıştı. Istırap veriyordu. Açlık, ne yediği güdüğü belirse şu içki ve tabii sıkıntı. Luka ne olmuştu? Hayatına son vermeyi düşünecek kadar neye bulaşmıştı? Ailesini, Hristiyan öğretisini nasıl yüzüstü bırakabilirdi? Köylü kapıyı kapattıktan sonra sordu. Sanırım dostunuzdu değil mi? En iyi dostumdu diye cevap verdim dalgın bir sesle. Bunalımda mıydı fark etmediniz mi? Hayır. Bir yabancı aramızda bir kat olduğu halde birkaç aydan beri Luke'la konuşmadığımızı, gerçek manada konuşmadığımızı söylemek istemedim. Hiç düşünmeden sordum. Peki siz herhangi bir gariplik dikkatinizi çekti mi? Yani Luke'u sudan çıkardığınızda demek istiyorum. Adam küçük yeşil gözlerini kapıştırdı. Kuşkulu bir haber veriyormuş gibi bir hali vardı. Size Madai'den söz ettiler mi? Hayır. Bahçıvan bana doğru yaklaştı. Şaşkınlığımın derecesini tartmak istiyordu. Kulağıma fısıldadı. Sağ elinde bir madalya vardı. Yine de bir tahmin tabii. Sadece sallanan zincirini gördüm. Avucunun içinde sıkı sıkı tutuyordu. Suya atlarken Luke'un yanına bir eşya almıştı. Bir fetiş mi? Luke boş inançlı olan biri değildi. Adam matarasını bir kez daha bana uzattı. Dişsiz ağzıyla sırıtıyordu. Buna çok sevgili dostunuzun sizden bazı şeyleri gizlemesini üzüldünüz değil mi? Bölüm 7, sayfa 37. Çates Merkez Hastanesi yer yer kapkara su birikintileri ve budanmış ağaçlarla kaplı bir avlunun dibindeydi. Krem ve kahverengi bina uzaktan bakıldığında yol yol çikolatadan bantlarla süslenmiş bir pasta yandırıyordu. Demir kata inmek için birinci kattaki danışmaya çıkan, binanın dış cephesindeki çift taraflı merdiveni tırmanmaya gerek görmedim. Doğruca alt kattaki büyük yemekhaneye daldım. Taştan kiriş ve kolonları olan siyah beyaz döşemeli bir salondu. Yemekhanemin bitiminde bahçeye açılan bir hol vardı. Bir hemşire geçiyordu. Luke Cyberus'a ilk müdahalede bulunan doktorla görüşmek istediğimi söyledim. Üzgünüm, kendisi şu an yemekte. Saat 11'de mi? Birazdan ameliyata girecek. Burada bekliyorum, dedim kimliğimi göstererek. Söyleyin tatlısıyla birlikte gelsin. Genç kadın uzaklaştı. Bu tür güç gösterilerinden nefret ediyordum ama kantine girmenin, çatal bıçak sesleri işitmenin, yemek kokuları duymanın düşüncesi bile midemi bulandırıyordu. Salonda ayak sesleri duyuldu. Ne istemiştiniz? Beyaz önlüklü uzun boylu bir tip bana doğru yaklaşıyordu. Öfkeli görünüyordu. Komiser Matthew Dory. Paris Cinayet Masası. Luke Tiberius'un intikamını soruşturuyorum. Dün sizin servise getirilmiş. Doktor gözlüklerinin arkasından beni inceliyordu. 60 yaşlarında hiç tereddüt görmemiş beyaz saçları, Akbaba gibi uzun boynu olan biriydi. Sonunda konuştu. Dün akşam raporumu jandarma kolonuna gönderdim. Henüz cinayet masasına ulaşmadı diyerek blöf yaptım. Önce bana onu neden Paris'e otelde naklettiğinizi söyleyin. Bu tür vakalar için yeterli donanımımız yok. Luke biraz polisti. Otelde onun için daha iyi olacağını düşündük. Bana ona kurtarmanızın mucize olduğunu söylediler. Doktor gururla gülümsemesine engel olamadı. Luke biraz ölümden döndü. Bu gerçek. Buraya getirildiğinde kalbi durmuştu. Eğer onu hayata döndürebildiysek bu sadece bazı lehte durumların bir araya gelmesiyle oldu. Not defterimi ve kalemimi çıkardım. Bana açıklayın lütfen. Doktor ellerini ceplerine soktu ve bahçeye doğru birkaç adım attı. Neredeyse 30 derecelik bir açıyla kambur duruyordu. Arkasından yürüdüm. İlk lehte durum diye devam etti. Akıntı onu birkaç kilometre sürüklemiş ve başını bir kayaya vurmuş. Ardından bayılmış. Bunun nesi lehte? İnsan suya daldığında önce nefesini tutar. İntihar etmek istediğinde bile. Sonra kandaki oksijen azalır ve ağzını açar. Bu bir reflekstir, karşı konulamaz. Böylece birkaç saniye içinde insan boğulur. Bu duruma gelmeden önce Luke hemen bayılmış. Ağzını açmaya fırsat olmamış ve ciğerlerine su dolmamış. Yine de boğulmuş ama değil mi? Hayır, bir tür apne. Bu durumda vücut doğal olarak kan dolaşımını yavaşlatır ve hayati organları yönetir. Yani kalbe, akciğere ve beyne. Bu tür kış uykusu gibi bir şey mi yani? Kesinlikle. Bu durumda soğuk suyun etkisiyle biraz daha artmış. Luke'un ciddi bir hipotermisi var. İlk yardım ekibi ateşini ölçmüş. 34 derecenin altındaymış. Bu soğuk ölçüsü sayesinde vücut kalan oksijeni son derece idare kullanmış. Hala not alıyordum. Size göre suyun altında ne kadar kalmış olabilir? Söylemek imkansız. İlk yardım ekibine göre gittiklerinde kalp henüz durmuş. Kalp masajı yapmışlar mı? Hayır. Bereket versin ki hayır. Bu Luke'un içinde bulunduğu elverişli koşulu ortadan kaldırabilirdi. Onu buraya getirmeyi tercih etmişler. Benim özel bir teknik deneyeceğimi biliyorlardı. Ne tekniği? Beni izleyin. Doktor kapıdan çıktı, sonra içeri girmeden önce modern bir bina boyunca ilerledi. Cerrahi bölümü. Beyaz koridorlar, çarpma kapılar, kimyasal kokular, yeni bir kapı. Artık hiçbir malzemenin olmadığı tamamen boş bir salondaydık. Sadece duvara dayanmış küçük tekerlekli üzerine monte edilmiş bir kontrol yüksekliğinde kübik bir cihaz vardı. Doktor cihazı çekti. Sonra bana doğru çevirdi. Üzerinde sıra sıra düğümler vardı. İşte bir bypass makinesi, yani vücut dışı dolaşım cihazı. Önemli bir cerrahi müdahale öncesinde hastanın vücut ısısını düşürmede kullanıyoruz. Kan cihazdan geçiyor, birkaç derece soğutulduktan sonra yeniden vücuda enjekte ediyoruz. Bu işlemi yapay hipotermi elde etmek için birkaç kez uyguluyoruz. Bu da anestezide çok iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Adamı nereye vermek istediğini anlamadan sürekli yazıyordum. Luke biraz buraya getirildiğinde İsviçrelilerden ithal ettiğimiz yeni tekniği uygulamaya karar verdim. Cihazı ters yönde çalıştırmak, makineyi kanı soğutmak değil ısıtmak için kullanacaktım. Gözlerimi not defterimden ayırmadan cümlesini ben tamamladım. Ve işe yaradı. Hem de %100. Luke biraz hastaneye getirildiğinde vücut ısısı 32 dereceydi. Üst dolaşımdan sonra 35 dereceye ulaştık. 37 derecede kalbi tekrar açmaya başladı. Çok yavaş bir şekilde. Başımı kaldırdım. Bu zaman zarfında ölü olduğunu söylemek istiyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın. Bu süre tahmin olarak ne kadar? Söylemesi zor ama aşağı yukarı 20 dakika. Aklıma bir ayrıntı geldi. İlk yardım ekibinin müdahalesi çok hızlı olmuş. Ekip kalp testten gelmiyor muydu? İşte fotoksik bir etken daha. Nötr Dorota bölgesinden gelen yanlış bir çağrıya gitmişler. Jandarma telefon ettiğinde olay mahalline birkaç dakika uzaktalarmış. Bir iki satır şeyler çiziktirdim, sonra fizyolojik etkilerini sordum. Anlamadığım bir şey var. Beyin ancak birkaç dakika oksijensiz kalabilir. 20 dakikalık bir ölümün ardından beyin nasıl eski fonksiyonlarına kavuşabilir ki? Bakın, beyin bu durumda rezervleri kullanır. Benim düşünceme göre say biraz klinik olarak ölü olduğu sırada beyin oksijensiz kalmadı. Yani Luke uyandığında vücudunda herhangi bir tekel kalmayacaktı. Adam yutkundu. Çıkıntılı bir Adem elması vardı. Kimse bu soruya cevap veremez. Luke tekerlekli bir sandalyeye oturmuş, ağır çekim hareketler yapıyordu. Benzi atmış olmalıydı. Doktor kibarca omzuma dokundu. Gelin, burası oldukça sıcak. Dışarıdaki soğuk hava beni kendime getirdi. Yaşlılar yemeklerini bitirmiş, zombiler gibi ağır ağır geziniyorlardı. Sordum. Sigara içebilir miyim? Elbette. İlk nefes moralimi düzeltti. Bir sorum daha kalmıştı. Bana bir madalyadan, bir zincirden söz ettiler. Kim? Bahçıvan, Lukusu'dan çıkaran adam. İlk yardım ekibi sımsıkı kapalı avucunda bir madalyon bulmuş. Doğru. Onu sakladınız mı? Doktor elini önlüğünün cebine soktu. Cebimde duruyor. Cisim mat bir parlaklıkla adamın avucunda ışıldıyordu. Çok eski görünümlü, yıpranmış bir bronz paraydı. Eğildim. İlk bakışta ne olduğunu anladım. Madalyonun üzerine Melekler Prensi İsa'nın sancakları İblis'e karşı 3 kez zafer kazanmış baş melek Aziz Mikail'in resmi kazınmıştı. Jacques de Voray'ın Logan Doresi üslubunda tasvir edilmişti. Kahraman zırhlıydı ve sağ elinde adaletin kılıcı, sol elinde ise İsa'nın kargısı vardı. Sağ ayağıyla ejderi eziyordu. Doktor hala konuşuyordu ama artık onu dinlemiyordum. Yuhanna'nın vahyinin sözcükleri kafamın içinde çınlıyordu. Ve gökte cenk oldu. Mikail ve kendi melekleri ejderle cenk etmek için çıktılar. Ve ejder ve kendi melekleri cenk ettiler. Ve galip olmadılar ve gökte artık onların yeri bulunmadı. Ve İblis ve şeytan denilen büyük ejder bütün dünyayı saptıran eski yılan yeryüzüne atıldı. Ve onun melekleri kendisiyle beraber atıldılar. Gerçek çok açıktı. Cehenneme düşmeden önce Luke şeytana kendisini korumuştu.